Ayrım 7.
Sayfa 114. Hiç fena değil, dedi Doğan Bey, etli, bakır çalığı dudaklarını şapırdatarak. Villanın mahzenindeki en eski şarap bu. Bununla başlayalım, dedim. Evet, evliliğimizin 10. yılını kutluyoruz bu gece. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz dostlar. Kadehimi sevgili eşime, beni baştan beri destekleyen, bugünkü başarıma ulaşmamı sağlayan Füsun'a kaldırıyorum. Konuklar kadehlerini kaldırıp başlarını çevirdiler ama Füsun Hanım yoktu. İskemlesi boştu. Doğan Bey böyle önemli bir zamanlama yanlışı yapmasına bozuldu. Füsun'un sofrada olmadığını fark etmemişti bile. Rezalet. Sol göz kapağı seyirmeye başladı. Alt dudağının kıyısındaki kırmızı şarap lekesini yaladı. Sahi heyecandan size söylemeyi unuttum. Nedim'le haber yollamış. Migreni azmış yine. Ağrısı artınca dayanamıyor. Odasına çekilip karanlıkta dinleniyor. Biraz düzelince gelecekmiş, değil mi Nedim? Bugün çok kötüydü, dedi Nedim gözlerini kaldırmadan. Nedim'den al haberi, diye bir kahkaha attı Doğan Bey. Aralarından su sızmaz bunların, ta baştan beri. Neyse, bari bizim tadımız kaçmasın, şerefe. Doğan Bey'in gözlerinde öfkelendiği anlarda çakan, koyu, sivri parıltıyı gören konuklar telaşla kadeh kaldırdılar. Şerefe. Ne güzel bir gece gerçekten, dedi Esra Hanım, sarışınlığının, tombulluğunun, simli bluzunun ve sallangaçlı iri küpelerinin geceyi kurtaracağı inancıyla. Oysa pancurlar sımsıkı kapalıydı. Dışarıda savrulan kar kokulu, kudurgan rüzgardan, köpek ulumalarından başka ses duyulmuyordu. Hava birden bozmuştu. Şarap sahiden nefis beyefendi, dedi Esra Hanım'ın kocası Cavit Bey. Füsun, yani Füsun Hanım neler kaçırdığını bir bilse... Aksilik işte, dedi Esra Hanım iç çekerek. Dayanamayıp ekledi. Ama Füsun zaten sık katılmıyor aramıza. Belki içe kapanık, duyarlı bir kadın olduğu için kendi dünyası yetiyor ona. Bu durumda Doğan Bey'in yapabileceği bir şey yok, diye toparladı sözlerini. Beyefendi ona bakarken sofradaki oturma düzeninin aksadığını gördü. Füsun yardım etmedi mi aksaklıkların ardı arkası kesilmezdi. Çiftleri yan yana oturtayım derken birbirlerinden çok uzağa oturtmuşlardı. Cavit yanı başındaydı söz gelimi. Karısı mahalle dilberi Esra'nın densizliklerini örtemeyecek kadar uzaktaydı. Hoş, ateşli bir kızdı bu gençliğinde ama son yıllarda çok şişmanladı, yazık. Cavit boşanmaya kalkışsa başkasına kakalayamazsın artık, pahalıya oturur. Yine de hiç değilse şu anda benden yana. Doğan Bey bir daha bu fırsatın elimize geçmeyeceğini biliyordu. Bu gece onlara sırdaşları gibi davranırsa çevresine daha sıkı kenetlenirdi. Nedimcim, zahmet olacak, bir bakıversene yengene, dedi kaygılı bir sesle. Laf aramızda, diye girdi söze Nedim odadan çıkınca. Bence asıl mesele migren değil, Füsun'un buradan ayrılmamakta direnmesi. Çok üzülüyorum ama laf dinletemiyorum. Her gün biraz daha inceliyor, soluyor. Değil arkadaşlık etmek, konuşacak kimse bile yok burada. Temizlikçi kadın, bahçıvanın kızı falan. İstanbul'daki yeni evi bir görseniz, duvardan duvara halı kaplattım. Bembeyaz döşedim istediği gibi. Tek beğenmediği salondaki duvar aynasıysa, hani şu gri camlılardan, söktürürüz olur biter. ''Üzülmeyin beyefendi,'' dedi Meral Hanım. ''Zorla güzellik olmaz ki, değil mi ama?'' Siyah ipekten sade bir giysi vardı üstünde. Füsun'un eski arkadaşıydı. Şirketin halkla ilişkilerini yürüten Işık Bey'in karısıydı. ''Bence Füsun'un temel sorunu,'' diye sürdürdü sözü, ''toplumdaki baş döndürücü değişiklikleri kavramak istememesi. Bir bakıma iş hayatının çalkantısından ürküyor sanırım. Bu ıssız yöreye sığındığına göre.'' Doğan Bey sofradaki kadınların kendisini desteklemelerinden hoşnut. ''Meral Hanım,'' dedi. ''Onunla bir ara konuşursanız belki sizi dinler.'' ''Denerim tabii,'' dedi Meral Hanım iş kadını güveniyle. Sağında duran garsonu uyarmak için tabağını sola doğru uzattı. ''İnce bir dilim lütfen.'' ''Hayır, pilav almıyorum.'' O sırada içeri giren Nedim kimsenin yengesini sormadığını görünce usulca yerine kaydı. Bir saattir kıpırdamadan oturan, ses çıkarmayan konuklar, öyle ki bir fotoğraf çekilse sofrada yalnız Doğan Bey görünecekti, şarabın etkisiyle canlanmışlardı. Uzun bir süre tabak çanak şangırtısından başka bir şey duyulmadı. Beyefendinin gözünde önceliği ışığa kaptırmamakta kararlıydı Cavit. ''Mescit projesi nasıl gidiyor beyefendi?'' diye sordu birden. ''Ben de artık sormayacaksınız sanıyordum,'' dedi Doğan Bey sistemli. ''Siz İstanbul'da uyuyun bakalım, mescit bitmek üzere yahu. Helikopterle getirmesen buraya, gelmediğinize göre hoş karşılamak gerek. Eski solcuların dağınık olduklarını bilirim de bu kadarı...'' ''Geçmişi aşmasanız olmaz değil mi?'' dedi Cavit kızararak. ''Yalan mı yani? Yalnız sizi değil, şirkettekilerin hepsini kastediyorum.'' ''Pek de yalan sayılmaz,'' dedi Işık Bey ciddileşerek. ''Eski örgüt disiplininden şimdiki bireysel disipline geçmemiz, alışmamız kolay olmadı. Asıl kişiliğimizi yeni yeni buluyoruz.'' ''Bak orada sen de haklısın,'' diye bir kahkaha attı Doğan Bey. ''Şaka ediyorum zaten, şaka. Gecenin sürprizi bu aslında. Yarın sabah mescidi göstereceğim sizlere, kahvaltıdan sonra. Gerçi sapa bir yerde ama fabrikaya yakın. Zaten amaç işçilerin yararlanması. Nedimciğim, Abdullah Efendi'yi hatırlat, iki araba getirsin. Ancak sığarız.'' Tatlıları dağıtan garson duraladı. Babam evde değil bu gece beyefendi. Örnek ekim alanında, bekçi hastalanmış da. Tam da hastalanacak zamanı bulmuş dedi Doğan Bey öfkeyle. Bütün basın bize takmış. Gerçi o alanda yetişen tahılı gördükten sonra sesleri solukları kesilecek ama bu arada... Cavit ağzına attığı koca bir ayva tatlısı dilimini çiğnedikten sonra söze karıştı. Beyefendi haklı Işıkçım. Yörede görülen bütün hastalıkları, felçleri falan zehirli fabrika atıklarına bağlıyor basının bir bölümü. Gerçi porlar temiz yine de. Helikopterle gelirken yamaçların arasında ilkel bir toprak parçası görmüştük. Orası mı örnek alan diye sordu Esna Hanım pembe bir gülücükle. Anlamadığın konulara karışmasan Esra diye çıkıştı Cavit karısına. Dökülen atıklar toprağın derinliklerine sinip elverişli bir gübre tabakası oluşturana kadar elbette çıplak görünecek yamaç. Esra'ya kızman doğru değil Cavit dedi Doğan Bey zorlama bir hoşgörüyle. Kadehini bir dikişte dipleyerek. Yöre halkından da böyle düşünenler var. Ama gelecek yıl bir araya geldiğimizde örnek ekim alanının tahılıyla bir sofra donatılınca size o da anlayacak. Yüzyıllardır doğru dürüst işlenmemiş bu toprak, yüzyıllardır kötü beslenen yurttaşlarımız... Peki ağaçların yanmasını nasıl açıklıyorsun? Füsun Hanım kapıda duruyordu. Sonu. Önce silah odasını gezdireyim size, dedi Doğan Bey gururla. Ben resim koleksiyonunuzu görmek isterdim, dedi Nedim. Nedim geçen yıl güzel sanatları bitirdi, dedi Doğan Bey konuklarına dönerek. Babası da resme pek düşkündü. Bizim ailenin sanatçı kolu, diye gülümsedi. Dikiş tutturamayanlar. Gece kalkan gemiye yetişmem gerekiyor da dedi Nedim yavaş sesle. Ama sizin için bir sakıncası varsa... Yok evladım ne sakıncası olacak? İstersen resim odasının bir anahtarını vereyim sana. Canın çektiğinde gel bak resimlere. Ben gençlere arka çıkmaktan yan olmuşumdur hep. Bir ara şu burs konusunu da tartışsak dedi Işık. Gençler dediniz de... Konuşuruz konuşuruz dedi Doğan Bey peltek bir dille. Baş başa kaldığımızda bizimkileri sıkmayalım. Sağ olun amcacığım dedi Nedim konuşulanları duymamışçasına. Öyleyse yani resim odasını her geldiğinde gezebileceğime göre şu anda şart değil. Bursu kamuoyuna açıklarken ne gibi bir yol izlememiz gerektiğine Nedim Bey de yardımcı olabilir diye düşünmüştüm dedi Işık. Yani gençlerin psikolojisi açısından. Tabii tabii dedi Doğan Bey. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Konya hanımefendi seçti beyefendi diye fısıldadı yanlarına yaklaşan garson. Kadehleri de başı çok ağrıyormuş odasına çekildi. Tamam tamam kafamı karıştırma şimdi. Ben amacımı anlatayım sen toparlarsın diyerek döndü Işık Bey'e. Fabrikamda çalışan işçilerin çocuklarına, yetenekli olanlara burs vermeyi düşünüyorum. Dışarıda okuyacaklar, görgü, bilgi edinecekler. 5 kuruş harcamadan, tek koşul döndüklerinde bir süre fabrikada çalışmaları. Süre ne kadar diye sordu Nedim. Şimdi söyleyemem ama herhalde borçlarını ödeyene kadar dedi Doğan Bey. Bence daha kısa bir süre belirlesek dedi Işık. Aileleri burada olduğuna göre zaten kolay kolay kopup gidemezler. Ama anladığım kadarıyla buradaki nüfus nedense kırılıyor dedi Nedim gülümseyerek. Doğan Bey bu çocuğun yüzündeki gülümsemenin anlamını hiçbir zaman çıkartamamıştı. Belki de onu sevmemesinin nedeni bu gülümsemeydi. Nüfus faktörünün üstüne basmasak daha iyi dedi Işık. Sana güveniyorum dedi Doğan Bey toparlarsın artık. Silah odasının kilidini açtı. Ay ne kadar çok silah var burada diye haykırdı Esna Hanım. Gittiğim yabancı ülkelerden silah toplamaya bayılırım dedi Doğan Bey konyağını yudumlarken. Neden? Kadınlar anlamaz bu duyguyu. Bir güç verir insana silah. Hele böyle ıssız bir yerde düşman bir olay olsa hani gerekli de. Çok zenginleşmiş koleksiyon biz görmeyeli beyefendi dedi Cavit. Geçtiğimiz yıl az mı geziye gittim dedi Doğan Bey. Şu kabzası kakmalı olan çok güzel. Kadın tabancası herhalde dedi Esra Hanım. Elime alabilir miyim? İskarpinlerini çıkartmıştı. Sesi her zamankinden tizdi. Bir zamanlar diye şuh bir kahkaha attı, burnunun ucunu sıvazladı, sözcükleri toparlamaya çalıştı. Ne diyordum? Şey, bir zamanlar silahlara düşkün olduğumu bilen bir dostum hepsine dokunmama izin verirdi. Konya kadehini halıya bırakarak ayağa kalktı, yalpalıyordu. Saçmalama Esra dedi Cavit öfkeyle. Sakın dokunmayın dedi Doğan Bey, kan çanağı gözlerini iri iri açarak, sakın. Hepsi kullanılır durumdadır. Canım öylesine söyledim işte dedi Esra Hanım Doğan Bey'in gözlerinin içine bakarak. ''Yüzünü yıkarsan açılırsın Esra'' dedi Meral Hanım sertçe. ''Acı bir kahve içmelisin.'' ''Tamam tamam bırakın yakamı'' dedi Esra Hanım. Rimeli akmıştı, usulca ağlıyordu. ''Bu işin şakası kalmadı.'' diye fısıldadı Doğan Bey Cavit'e dönerek. ''Hapların gelmesi aksadı mı yoksa?'' ''Hap almıyor beyefendi'' dedi Cavit. ''Yoksa bizim hostes için aksatmıyor getirmeyi sağ olsun.'' ''Hapları içirtmen kocalık görevin. Unutma Cavit'' dedi Doğan Bey dişlerinin arasından. ''Yoksa işin içinden çıkamayız.'' ''İzninizle ben gidiyorum'' dedi Nedim yüzünde aynı gülümsemeyle. Güle güle Nedim'cim bekliyoruz yine ha. Güle güle kardeşim çok yararlı oldunuz dedi Işık. Nedim villadan çıkarken kot pantolonunun beline sıkıştırdığı kabzası kakmalı tabancayı uzun uzun okşadı. Başı. Ne kadar da yalnız bir gök bu yapayalnız. kurşun rengi bir dumana boğulmuş, sarı şeritlerle yer yer yarılmış göğe bakarken. Eskiden babasıyla çiftlikten at sırtında gelirken geçtikleri toprak yolda arabalar, otobüsler vızır vızır işliyor. Ötedeki ağaçların dalları yanmış, kırık. Birdenbire inen kıpkırmızı yağmur, bir korku öyküsünden ödünç alınmış gibi. Villanın kapısı açıldığında duyduğu keskin zambak kokusu bir kere daha. Ama nerede? Temizlikçi kadın onu salona aldı. Hanımefendiye söyleyeyim geldiğinizi. Yukarıda dinleniyordu. Başı ağrıyor yine. Nasılsın Ayşe Hanım? Nasıl olsun küçük bey, idare ediyoruz işte. Hanım çok sevinecek gelmenizi. Zambak kokusu yaklaşıyor, keskinleşiyor iyice. Hoş geldin Nedimciğim, ne iyi ettin. Boynuna sarılıyor, onun kokusu. Düğününde de aynıydı. Gelinliğinin beyazını, teninin duruluğunu pekiştiren bir koku. Kendisi de bir zambak gibi zaten. Gibi değil de bir zambak, şimdi de. Ayşe Hanım, küçük beye bir kahve yapsana. Ben istemiyorum şimdilik. Az şekerliydi değil mi Nedimciğim? Sonra köşedeki geniş koltuğa oturup şöminedeki ateşe dalıyor uzun uzun. Odadan çıt çıkmıyor. Ateşin çıtırtısı o kadar. Sımsıkı kapanmış yaprakların açılması 10 yıl sürmüş bir zambağa benziyor şimdi. Sararmış taç yapraklarına dökülen titrek tohumlar kalıcı bir sarı boya bırakmış teninde. Hiçbir şey birikmese de gün boyu atacak bir şeyler bulan bir kadın. Lavanta çiçeği torbaları, eski çoraplar, eski aşklar, mektuplar bir boşluk yaratarak sığıyor içine, kendine kapanıyor. Babası yan bölmede amcasına çiftlik hakkında bilgi verirken, hesapları gösterirken ikisi yine burada oturuyorlardı. Şömine yoktu. Bir çini soba vardı galiba. Ortadaki duvar yıkılınca oda iyice genişlemiş. Ne o, daldın? Kırık dökük bir kahkaha. Kaç zamandır aradın yok bizi, beni. Şömineye bir odun atıyor, harlanan ateşe tutuyor yüzünü. Sesi canlanıyor. Bir türlü olmadı diyor Nedim, kendine bile inandırıcı gelmeyen bir sesle. İş aramak, ev bulmak, bir koşuşturma içindeyim. Annem çok selam söyledi. Eskiden yalan söylemezdin Nedim. Ne o? Sen de mi değiştin yoksa? Çevremdeki herkes hızla değişiyor. Kimseyi tanıyamıyorum. Ayşe bacının fincanı uzatan elleri kırmızı lekelerle kaplı. Sağ ol Ayşe Hanım. 5 yıl önceye... Hanım burada yapamaz küçük bey. Onu buradan sen götürürsen götürürsün olsa olsa. Nasıl olur? Onu bu zenginlikten nasıl koparabilirim? Ona yalnızca aşık olduğumu kime anlatabilirim? Ama bunların ne önemi vardı ki? Diye kavruyor ansızın. Ne önemi olabilirdi ki? Şu anda bastıran, içini kavuran pişmanlığı, peşini yıllardır bırakmayan o korkuyu, o çıkmaz sarı lekeyi hangi günah silebilirdi ki? Hangi suçsuzluk, günahsızlık düşü? Yanlış bir gün seçmişsin dedi Füsun bacaklarını bol eteğinin altına toplayarak. Bu akşam bir şölen veriyor Doğan. Konuklarını helikopterle getirecek. Topraktan annenle sana düşen payı almak istiyorsan çok geç zaten. Hem bu akşam konuşacak zamanınız bile olmayacak. Kapalı pancurların dışındaki göğe doğru baktı. Kanatları bağlanmış, uçuşu kesilmiş bir kuş, kafesi ustalıkla örülmüş, bel bağladığı tek göğü bile alınmış elinden. Bu duygulara bir yerinden yetiştirmişçesine, ''Kuşlar bile göçtü buradan'' dedi Füsun. ''Artık seni götürebilirim, hazırım.'' Sesi umduğundan da kararlı çıkmıştı. Ne olur bırak götüreyim, gidelim. Topraktaki payımı çoktan boş vermiştim. Belki bir özürdü buraya gelmeme. Seni özledim. Saçmalamasana Nedim. Hiç büyümeyeceksin sen. Bari evimizin yeni odalarını göstereyim sana. Sesinde öfkeyle karışık bir sitem. Eskiden yağ tenekelerinin, peynir tenekelerinin, pekmez ve turşu küplerinin, pirinç çuvallarının, toptan alınmış, ucuzluğu pahalıya oturan binlerce ıvır zıvırın bulunduğu kiler şimdi silah odası olmuş. Bütün silahları numaralayıp defterine geçirir. Hepsinin tozunu alır her gün. Çocukları gibidirler. Birazdan sana resim salonunu da gezdireceğim. İnanır mısın? Takvimden kestiği bir resmi bile altın çerçeveyle astı duvara. Özgün resimlerin arasına hem de. Bu akşam konuklarını hepsini teker teker gösterecek. Hiç şaşmaz. Füsun'un kahkahası yorgundu. Ya konuklardan biri, diyelim silahlardan ya da Japon biblolardan birini alsa, ne olur? Sonra getirip yerine koyacak tabii, şaka olsun diye. Yüreğine iner, gerçekten iner. Merdivenden çıkarlarken yine o zambak kokusu. Benim başım ağrıyor Nedim. Bu geceki toplantıya katılabileceğimi sanmıyorum. Benimle gelirsen sana ayrı kamera alırım gemide. Yalnızlığına ilişmem. Bir doktora görünürsün İstanbul'da. Şaka mı ediyorsun dedi Füsun. İyileşmek istemiyorum ki ben. Şurada ölümümü doğru dürüst yaşamak istiyorum. Hepiniz adına. Hoşça kal canım. Kendine iyi bak. Küçük bey için masaya bir iskemle ekledim hanımefendi dedi Ayşe Hanım. Sizin yanınıza ama biraz iğreti duruyor. Tomris Uyar, 1941 yılında İstanbul'da doğmuştur. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni 1961, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü 1963 bitirdi. İngilizceden çevirileri yanı sıra hikaye, deneme ve eleştiri belli başlı edebiyat dergilerinde Dost, Papyrus, Yeni Dergi, Soyut ve benzeri yayınladı. Turgut Uyar'la evleninceye kadar ki yazılarında R. Tomris imzasını kullanıyordu. İlk iki evliliği Ülkü Tamer ve Cemal Süreyya'yladır. Genellikle ekonomik, sınıfsal sorunların baskısı altındaki kişilere eğilen hikayelerini şu kitaplarda topladı. İpek ve Bakır, Ödeşmeler, Diz Boyu Papatyalar, Yürekte Bukağı, Yaz Düşler, Düş Kışları, günlüklerinden bir kısmı Gün Dökümü 75, Sesler, Yüzler ve Sokaklar ve Günlerin Tortusu kitaplarındandır. Çağdaş Amerikan Öyküsü ve Amerikan Hikayeleri Antolojisi ise derlemeleridir. Turgut Uyar'la birlikte Latin şiiri Lucretius'tan aldıkları Evrenin Yapısı adlı yapıta Türk Dil Kurumu 1975 çeviri ödülü verildi. Yürekte Bukağı hikaye kitabıyla 1980 Sait Faik hikaye armağanını kazandı. Kitabın sonu, sayfa 131. Ses kaydının bitiş tarihi 5 Mayıs 2007. Okuyan Gönül Akkaya.